Ayrım 20.
Mısır diplomasisinin şefi kraliçenin isteğine uydu. Büyük Ramses'in eşi kız kardeşim Nefertari'ye. Kız kardeşim nasıl? Ailesinin sağlık durumu iyi mi? Atları gösterişli ve güçlü mü? Haddiye güzel mevsim geldi. Mısır'da Nil'in sularının kabarması yeterli mi? Kız kardeşim Nefertari'nin uzun mektubunu aldım ve büyük bir dikkatle okudum. İmparator Hattuşil, aşağılık Urhiteşup'un Pi Ramses'te bulunuşunu bir türlü içine sindiremiyor. Urhiteşup kötü, korkunç ve alçak bir insandır. Haddiye iade edilip Hattuşaş'ta yargılanmayı hak etmiştir. İmparator Hattuşil bu konuda hiçbir taviz vermiyor. Ama iki ülke arasındaki barış bazı fedakarlıkları gerektiren büyük bir ideal değil midir? Evet, Urhiteşup konusunda bir uzlaşma sağlamak imkansızdır ve imparator haklı olarak suçlunun geri verilmesini istemektedir. Böyle olmakla birlikte Hattuşil'den Firavun'un verdiği söze sadık kalarak dürüst davrandığını anlamasını ısrarla istedim. Verdiği sözü ihanet eden bir hükümdara nasıl güven duyulur? Bu durumda Urhiteşup'un durumu tartışma konusu olsa bile neden bunu çözümlenmiş farz edip bir saldırmazlık antlaşmasına doğru ilerleme kaydetmiyoruz? Bu antlaşmanın kaleme alınması çok zaman alacağından bir an önce görüşmelere başlamak daha akla uygun olacaktır. Mısır kraliçesi kız kardeşim benim bu düşüncelerimi paylaşıyor mu? Şayet paylaşıyorsa bize Firavun'un güvenini kazanmış yüksek rütbeli bir diplomatı en kısa zamanda göndermeniz çok iyi olacak. Ben aşağıya öneriyorum. Mısır kraliçesi kız kardeşime candan dostluklarımla. Ramses üzüntülü bir ifadeyle bu teklifi reddetmek zorundayız dedi. Ayşe isyan ederek neden reddediyoruz diye sordu. Çünkü burada intikam alma isteği üzerine kurulmuş bir tuzak söz konusu. İmparator Urhiteşup'u haddiden çıkardığın için seni bir türlü affedemiyor. Şayet oraya gidecek olursan bir daha dönemezsin. Bense bu mektubu farklı bir biçimde yorumluyorum. Kraliçe Nefertari ikna edici önerilerde bulunmasını bildi ki imparatoriçe barış isteğini açıkça ifade ediyor. Putiyepa'nın imparator üzerinde büyük etkisi olduğu için bu önemli bir adım. Nefertari, aşağı haklı dedi. Putiyepa kendisine gönderdiği mektubun anlamını gayet iyi kavradı. Artık Urhiteşup'tan söz etmeyelim ve biçimi kadar içeriğine de önem vererek barış antlaşmasını hazırlamak için görüşmeye başlayalım. Ramses itiraz etti. Urhiteşup'un durumu bir kenara atılamayacak kadar önemli bir sorun. Kendimin ve kız kardeşim Putiyepa'nın bu durumdaki avantajını daha açıklığa kavuşturayım. Hattuşil, Urhiteşup'un teslim edilmesini istiyor, Ramses reddediyor. Her ikisi de uzlaşmaz ve sert tutumlarını sürdürsünler. Ama bu arada biz görüşmeleri ilerletelim. Zaten buna da diplomasi denmiyor mu? Aşa, Putiyepa'ya güveniyorum diye ekledi. Şayet kraliçeyle sen bana karşı birlik kurmuşsanız ben nasıl daha fazla dayanabilirim? Anlaşıldı. Bir diplomat göndereceğiz ama bu sen olmayacaksın. İmkansız majeste. İmparatoriçenin isteklerinin birer emir olduğu malum. Hem sonra Haddi'yi ve oradaki muhataplarımızı benden iyi tanıyan kimse var mı? Bunca tehlikeyi göze almaya hazır mısın Ayşe? Böylesine açık bir barış teklifini değerlendirmemek bir cinayet işlemekten farksızdır. Bütün gücümüzü bu amaca yöneltmeliyiz. Olanaksızın gerçekleşmesi. Bu senin hükümdarlığının en belirgin özelliği değil mi? Seni bu kadar coşkulu çok az gördüm. Ben zevk ve eğlenceden pek hoşlanırım ve savaş bunu engeller. Asla bize büyük yükler getirecek bir barış imzalamayacağım. Hiçbir şekilde Mısır kaybeden taraf olmayacak. Bu tür güçlüklerle karşılaşacağımı biliyorum. Ama bunları aşmak mesleğimin bir parçası. Şimdi insanların karşısına çıkarılabilir bir projeyi derleyip toplamak için birkaç gün hiç ara vermeden çalışacağım. Sonra sevgili arkadaşlarımı ziyaret edecek ve Haddi'nin yolunu tutacağım. Sizin de isteğiniz doğrultusunda bu işi başaracağım. Önce beklenmedik bir biçimde zıpladı, sonra Nil'in sularının yeniden içilebilir hale gelmesini memnuniyetle seyreden Stiyon'un bir metre yakınına gelerek durdu. Bir ikincisi, bir üçüncüsü ve sonra yeşilin farklı tonlarında yüzlercesi ortaya çıktı. Muhteşem kurbağalar ırmağın Mısır topraklarına bıraktığı ve Firavun'un halkının beslenmesinin güvencesi olan verimli Nil'in içinden fışkırıyorlardı. Büyük bir kalabalığın başında gelen Aaron, değneğini Nil'in üzerine uzattı ve güçlü bir sesle, "Madem ki Firavun Yahudilerin ülkeden çıkma isteklerini reddediyor, Yahova suyu kana dönüştürdükten sonra şimdi de zalimi ikinci bir felakete uğratacak. Binlerce, milyonlarca kurbağa her yere doluşacak, atölyelere, evlere ve zenginlerin yatak odalarına kadar girecek." Stoh sakin sakin yürüyerek laboratuvarına döndü. Lotus, Ebu Simbel'de yakaladıkları güçlü kobraların zehirleriyle yeni ilaçlar hazırlıyordu. Ebu Simbel'den iyi haberler geliyordu. İnşaat düzgün bir biçimde ilerliyordu. Yılan oynatıcısıyla karısı Ramses izin verir vermez oraya dönmeye can atıyorlardı. Stoh gülümsedi. Ne kendisinin ne de Kıha'nın, Aaron'un bu sözde felaketiyle boğuşmaları gerekecekti. Musa'nın yardımcısının hiçbir Mısırlıyı korkutmayacak olan beddualarını etmeden önce şefine danışması gerekirdi. Yılın o döneminde kurbağaların hızla çoğalması anormal bir şey değildi ve üstelik bu halk tarafından mutlu bir haber olarak algılanırdı. Hiyeroglif metinlerinde kurbağa şekli 100.000 sayısı anlamına geliyor, hayal bile edilmesi güç bir büyüklüğü ifade eden bu sayı, Nil'in kabarmasının sağladığı bolluğu uygun bir şekilde tanımlıyordu. Kurbağaların hayat evrelerini inceleyen ilk hanedanlıkların rahipleri, onlarda hayatın sayısız değişik biçimini görmüşlerdi. Bu nedenle kurbağa halkın nazarında, tohumdan başlayıp olgunluğa kadar süren çok sayıda yeniden doğumun ve zamanın içinde ve ötesinde var olan sonsuzluğun simgesi demekti. Ertesi gün Kağa, kurbağa biçimindeki fayans muskaları halka bedava dağıttı. Bu beklenmedik hediyeden çok hoşlanan başkent halkı, Ramses adını sevinç çığlıklarıyla haykırdılar ve Aaron ile Yahudilere minnettarlık duydular. Onların yarattıkları karışıklık sayesinde birçok insan çok değerli bir eşyanın sahibi olmuştu. Aşa, kral ve kraliçe çiftiyle hazırladığı antlaşma tasarısına son rötuşları yapıyordu. Bir aydan fazla yoğun bir biçimde çalışmış, her sözcük üzerinde düşünüp taşınmışlardı. Nefertari'nin metni ikinci kez okuması çok yararlı olmuştu. Mısır diplomasisinin şefinin düşündüğü gibi Firavun'un istekleri görüşmeleri zorlaştıracaktı. Bununla birlikte Ramses, haddiye yenilgiye uğramış bir düşmandan çok bu antlaşmadan sayısız avantaj elde edecek bir ortak gibi görmüştü. Şayet Putayap'a gerçekten barış istiyorsa bu oyuna o da katılabilirdi. Ameni, amber renginde çok güzel bir papirüs getirdi. Ramses tekliflerini bu papirüs üzerine kendi el yazısıyla yazacaktı. Ameni, Güney mahallesinde oturanlar bana şikayetlerini ilettiler. Her tarafı sivrisinekler sarmış. Ramses, bu mevsimde temizlik kurallarına sıkı sıkıya uyulmadığı takdirde hızla çoğalırlar. Bataklıklardan birini kurutmayı unutmuş olabilirler mi? Aaron'un söylediğine göre Majeste, bu da Yahova'nın Mısır'ı uğrattığı üçüncü felaketmiş. Söylendiğine göre Musa'nın yardımcısı değneğini yerdeki tozlara vurur vurmaz hepsi sivrisineğe dönüşmüş. Ve sizin de bütün bu olanlarda intikamcı bir tanrının parmağı olduğunu görmeniz gerekirmiş. Ayşe, arkadaşımız Musa her zamanki inatçılığını bırakmamış dedi. Ramses Ameni'yi Güney Mahallesi'ne temizlik servisine hemen gönder diye emretti. Mahalle sakinlerini bu felaketten kurtar. Nil'in çok fazla kabarması mutlu bir gelecek vaat ediyordu. Ramses Amon Tapınağı'nda sabah ayinini yönetti ve Hattuş ile barış koşulları tasarısına ek olarak yollayacağı mektubu yazmak için saraya dönmeden önce aslanı katille birlikte rıhtımda bir gezinti yaptı. Musa aniden değneğini rıhtım taşlarına vurdu. İri yapılı aslan Yahudi'ye kükremeden baktı. Halkımın Yahova'ya gerektiği gibi ibadet edebilmeleri için Mısır'dan çıkmasına izin ver Ramses. Bu konuda konuşulması gereken her şeyi konuşmadık mı Musa? Mucizeler ve felaketler sana Yahova'nın gücünü göstermiş olmalı. Böylesine garip sözleri söyleyen sahiden benim arkadaşım mı? Artık arkadaşın değil. Ben Yahova'nın elçisiyim. Sense Tanrı tanımaz bir firavun. Senin bu körlüğünü nasıl tedavi etmeli? Asıl kör olan sensin. Sen yolunda git Musa. Ben her ne olursa olsun kendi yolumdan gideceğim. Bana en azından bir lütufta bulun. Yahudi kardeşlerimizin sürülerini görmeye gel. Bu sürülerin ne özelliği var? Gel, yalvarırım. Katil, Seramana ve paralı askerlerden oluşan küçük bir müfrezenin eşliğinde hükümdar Musa'nın peşinden gitti. Musa, Yahudilerin sürülerini başkentten 10 kilometre kadar uzakta bir bataklık bölgede toplamıştı. Çevrelerinde uçuşan binlerce sığır sineği, hayvanları bir an bile rahat bırakmıyor ve zavallıların acıdan böğürmelerine neden oluyordu. Musa, işte Yahova'nın gönderdiği dördüncü felaket diye açıkladı. Sığır sineklerinin bütün başkenti sarmaları için bu hayvanları salmam yeter. Bayağı bir strateji. Bu hayvanlara böylesine pislik içinde eziyet çektirmek zorunlu muydu? Yahova'ya koçları, inekleri ve Mısırlıların kutsal saydıkları öteki hayvanları kurban etmek zorundayız. Şayet ayinlerimizi senin ülkende yapacak olursak köylülerin öfkesine neden oluruz. Bırak bizi çöle gidelim. Yoksa sığır sinekleri senin tebaana saldıracak. Seramana ve ordudan bir müfreze sana, rahiplerine ve hasta hayvanlarına kurbanlarınızı keseceğiniz çöl bölgesine kadar eşlik edecekler. Geri kalan hayvanlar dezenfekte edilecek ve otlaklarına götürülecek. Ondan sonra Pir Ramses'e döneceksiniz. Kaçınılmaz sonucu sadece ertelemiş oluyorsun Ramses. Yarın Yahudilerin Mısır'dan çıkmalarına izin vermek zorunda kalacaksın. 50. Ofir, çok şiddetli bir darbe vurmamız gerekiyor dedi. Çok daha şiddetli. Musa, Yahova'nın istediği gibi çölde kurban kesmeyi başarmadık mı diye sordu. Ramses bu isteğimize boyun eğdi. Öteki isteklerimize de razı olacak. Ramses'in sabrı tükenmek üzere değil mi? Yahova bizi koruyor. Benim başka bir düşüncem var Musa. Bu öyle bir şey olacak ki Firavun'u derinden yaralayacak olan beşinci felaket gibi ortaya çıkacak. Buna karar vermek bize değil, Yahova'ya düşer. Yahova'ya yardım etmenin ne zararı var? Ramses dik kafalı bir zorba. O ancak öteki dünyanın işaretlerini görürse geri adım atabilir. Size yardım etmeme müsaade edin. Musa razı oldu. Ofir peygamberin evinden çıkıp iki suç ortağı Amos ve Baduş ile buluştu. İki bedevi kabile reisi Yahudi mahallesindeki evlerin mahzenlerine silah yığmaya devam ediyorlardı. Hititli ulaklarla ilişki kurdukları Kuzey Suriye'den yeni dönmüşlerdi. Büyücü taze haberleri almak için sabırsızlanıyordu. Amos çıplak kafasını yağlamıştı. İmparator Hattuşil çok öfkeli dedi. Ramses Ulhiteşup'u teslim etmeyi reddettiği için yeniden savaşmaya hazır. Harika. Benim şebekemden ne bekliyor? Emirler çok basit. Mısır'da Yahudilerin ayaklanmalarını kışkırtmaya devam edin. Ramses'i zayıflatmak için ülkenin her tarafında kargaşalık çıkartın. Ulhiteşup'u kaçırıp Hattuşaş'a getirin ya da onu öldürün. Eğri parmakla kaplı bir köylü, avuç içi kadar küçük toprağını ve birbirinden güzel ve yumuşak başlı 20 kadar inekten oluşan sürüsünü çok seviyordu. Eğri parmak, özellikle sürünün en yaşlı ineği Kızıl'ı pek sever ve günün çoğunu onunla konuşarak geçirirdi. Sabahları afacan Kızıl, alnını yalayarak eğri parmağı uyandırdı. Eğri parmak onu kulağından tutmak için boşuna uğraşır, sonunda kalkmak zorunda kalırdı. O sabah eğri parmak çiftlikten çıktığı zaman güneş oldukça yükselmişti. Kızıl! ''Nereye gittin kızıl?'' Eğri parmak gözlerini ovuşturduktan sonra tarlasında bir iki adım atmıştık, ineğini böğrü üzerine yatmış gördü. ''Nen var kızıl?'' Hayvanın dili sarkmış, gözleri donuklaşmış, karnı şişmişti. Güzeli minek can çekişiyordu. Biraz ileride iki hayvanın daha ölüsü vardı. Paniğe kapılan eğri parmak baytardan yardım istemek için köyün meydanına koştu. Daha şimdiden başına aynı felaket gelmiş olan 10 kadar hayvan yetiştiricisi baytarın başını üşüşmüştü. Eğri parmak, bu salgın bir hastalık diye bağırdı. Hemen saraya haber salmalı. Ufir evinin terasından endişeli ve öfkeli köylü kalabalığının toplandığını görünce emirlerinin aynen uygulanmış olduğunu anladı. Bedevi kabile reisleri Amos ile Baduş birkaç ineği zehirleyerek bu kargaşalığa neden olmuşlardı. Musa saraya giden caddenin ortasında yürüyüş halindeki kalabalığı durdurdu. Yahova'nın Mısır'ı cezalandırmak için gönderdiği 5. felaketin kurbanlarısınız. Onun eli bütün sürüleri vuracak, salgın hastalık, küçük baş ve büyük baş hayvanların tümünü yok edecek. Sadece benim halkıma ait hayvanlar bu felaketten uzak tutulacak. Seramana ile birçok asker topluluğu geri püskürtmeye hazırlanırlarken, siyah bir ata binmiş olan Lotus 4 nala geldi ve göstericilerin hemen yanında durdu. Sakin bir sesle, hiç kimse telaş etmesin dedi. Söz konusu olan salgın bir hastalık değil, sadece bir iki zehirlenme vakası. Az önce iki süt ineğini kurtardım ve baytarın yardımıyla henüz ölmeyen hayvanları tedavi edeceğim. Şaşkınlığın yerini umut aldı. Ayrıca Tarım Bakanı, Firavun'un bütün masraflar krallığa ait olmak üzere ölen ineklerin yerine yenilerinin verileceğini söylediği zaman ortalığa tam bir sükunet hakim oldu. Ofir ve yandaşlarının elinde hala çok miktarda zehir vardı. Bu kez Musa'ya haber vermeden ona yardım etmeye devam edeceklerdi. Büyücülüğün eski bir reçetesini Yahova'nın izniyle kullanan peygamber, topladığı baca kurumunu avuç avuç havaya savurdu. İnsanların ve hayvanların üstüne yağacak bu kurum hepsinde sivilcelerin çıkmasına neden olacaktı. Bu 6. felaket öylesine korkunç olacaktı ki Firavun nihayet boyun eğmek zorunda kalacaktı. Ofir'in aklına başka bir fikir geldi. Yakınlarına zarar vermek hükümdarı etkilemenin en iyi yolu değil miydi? Kel kafalı Amos, alnının yarısını kapatan bir peruk sayesinde tanınmaz hale gelmiş ve ameni ile memurlarının yemeklerini hazırlayan aşçıya bozuk malzeme teslim etmişti. Kralın sandalet taşıyıcısı günlük dosyaları götürürken Ramses arkadaşının yanağında kırmızımtırak bir leke gördü. Yaralandın mı? Hayır, ama bu sivilce giderek azıyor ve daha fazla acı veriyor. Doktor Pariyamaku'yu çağırayım. Sarayın doktoru yanında çok çekici bir genç kızla nefes nefese geldi. Majesteleri hasta mı? Aziz doktor, siz de çok iyi bilirsiniz ki ben hastalık nedir bilmem. Özel sekreterimi muayene edin. Pariyamaku, Ameni'nin çevresinde dolaştı, kollarını yokladı, nabzına baktı ve kulağını göğüs kafesine dayadı. İlk bakışta anormal bir şey görünmüyor, biraz düşünmem gerek. Genç kız mahcup bir ifadeyle, şayet mide bozukluğundan ileri gelen bir kurdeşen söz konusuysa dedi, çınar kozalağı, anason, bal, sakız ağacı reçinesi ve rezeneden oluşan bir ilaç hazırlayıp hem haricen uygulanacak hem de şurup olarak içirilecek. Bence bu yeterli. Siz ne dersiniz? Doktor Pariyamaku önemli bir kişi pozu takındı. Fena bir fikir değil. Deneyelim sonucunu görürüz. Laboratuvara gidin çocuğum ve bu ilacı hazırlayın. Genç kız titreyerek hükümdarın önünde eğildikten sonra dışarı çıktı. Ramses, asistanınızın adı ne diye sordu. Neferet Majesti. Onu pek önemsemeyin çünkü işine daha yeni başladı. Şimdiden pek ilgili görünüyor. Ona öğrettiğim bir reçeteyi tekrarlamaktan başka bir şey yapmadı. Geleceği olmayan basit bir stajyer. Ofir düşüncelere dalmıştı. İlaçlar hastaları iyileştirmiş ve Ramses en ufak bir geri adım atmamıştı. Musa ile Aaron Yahudileri kontrol altında tutuyordu çünkü zamansız bir çıkış seramanı ile polislerin sert müdahalesine neden olurdu. Bu başarısızlıklar yetmiyormuş gibi Ofir'in Dolant ile irtibatı da kopmuştu. Dolant hiç kuşkusuz görevini becerememişti. Nefertari hala yaşıyordu ve sağlığını tehdit eden hiçbir sıkıntısı yoktu. Dolant takip edilme korkusuyla gece bile olsa Yahudi mahallesine gitmiyor ve Ofir'i sarayın küçük sırlarından mahrum bırakıyordu. Bu elverişsiz durumlara rağmen morali bozulmayan Hitit casusu Ofir, Yahudilerin isyan duygularını körüklemekten geri kalmıyordu. Musa ile Aaron'un arkasında birleşen kızgın topluluk giderek korkunç bir silah haline dönüşüyordu. Urvi Teşup'un kaçırılmasını organize etmek güç olacağı benziyordu. Kendisine tahsis edilen villada Seramana'nın adamları tarafından gece gündüz titizlikle korunan Urvi Teşup artık işi bitmiş bir adamdı. Yersiz tehlikelere atılmaktansa Hattuşil'in teveccühünü bir an önce kazanmak için onu öldürmek daha uygun bir çözüm olmaz mıydı? Zeki, hilekar ve acımasız bir adam olan yeni imparator, ağabeyi Muvattalis'in ayak izlerinden yürümüyor muydu? Ofir'in hala hiç kimsenin kuşku duymadığı bir müttefiki vardı. Diplomat Meba. Meba tüm yeteneksizliğine rağmen Urvi Teşup'u ortadan kaldırmak için ona yardım edecek kişi olacaktı. Aşağı beraberinde gelen görevlilerin sayısını en aza indirmişti. Mısır diplomasisinin şefi Ramses'e söylediğinin tersine Hitit başkentinde iyi karşılanma şansının %1 olacağını biliyordu. Yeni imparatorun gözünde o Urvi Teşup'un cezadan kurtulmasını sağlayan kuşkulu bir kişi olarak görünüyordu. Hattuşil'in ikinci kişiliği siyasi kişiliğine baskın çıkacak mıydı? Hattuşil kinine boyun eğecek olursa başta aşağı olmak üzere bütün diplomatları tutuklatacak hatta öldürtecekti ve Ramses'i bu yüz karasını temizlemek için saldırıya zorlamış olacaktı. Evet, Puteyap'a barıştan yana görünüyordu ama kocasının fikirlerine ne dereceye kadar ters düşebilirdi? Hatta imparatoriçesi olanaksız bir düşün gerçekleşmesi için ayak direyecek değildi. Şayet görüşmelerin önünde aşılmaz engeller olduğu ortaya çıkarsa o zaman Puteyap'a çatışma yolunu öğütleyecekti. Anadolu yaylalarında her zaman rastlanan şiddetli bir rüzgar, aşağının başında olduğu elçilik heyetini Hitit başkentinin kapılarına kadar eşlik etti. Ele geçirilmez gibi duran kalenin görünümü daha önceki yolculuklarınkinden daha iç karartıcıydı. Mısır diplomasisinin şefi kendini rütbeli bir askere tanıttı ve Hattuşaş'a aslanlı kapıdan girmeden önce uzun bir süre sabırla bekledi. Aşağının umduğunun tersine onu saraya götürmediler. Gri renkli kesme taşlardan yapılmış bir binaya soktular. Orada ona bir oda ayrılmıştı. Odanın tek penceresi demir çubuklarla kapatılmıştı. En iyimser insan bile burayı bir hapishaneye benzetebilirdi. Hitit mizacıyla oynamak için büyük ustalık ve şans gerekliydi. Aşağı kaderin ona bahşettiği bu şansı yitirmiş miydi? Gün battıktan biraz sonra miğferli ve zırhlı bir asker aşağıya peşinden gelmesini söyledi. Bu kez kral sarayının bulunduğu tepeye çıkan yoldan gittiler. Gerçeği öğrenme anı gelmişti. Tabii diplomasi dünyasında gerçek diye bir şey varsa... Duvarları halılarla süslenmiş olan görüşme odasının şöminesinde gürül gürül bir ateş yanıyordu. İmparatoriçe Puteyap'a sıcaklığın tadını çıkarıyordu. Mısır elçisi ateşin önünde yakınında oturmak lütfunda bulunurlar mı? Burada geceleri serin olur. Aşağı saygı ifade eden bir uzaklıkta sıradan bir sandalyeye oturdu. İmparatoriçe, kraliçe Nefertari'nin mektubunu pek beğendim dedi. Düşüncesi pırıl pırıl ve dahice, önerileri inandırıcı, niyetleri yerinde. Bu sözlerinizden imparatorun görüşmelere başlamayı kabul ettiği anlamını çıkarabilir miyim? İmparator ve ben daha somut teklifler umuyoruz. Ramses ile Nefertari tarafından hazırlanan ve Firavun'un bizzat kendisi tarafından yazıya dökülen bir metin getirdim. Bu metnin görüşmelerimize bir zemin oluşturacağını umuyorum. Benim beklediğim de buydu. Elbette haddinin de bazı istekleri olacak. Buraya bir anlaşmaya varmak amacıyla sizin tekliflerinizi dinlemeye geldim. Bu sözlerin sıcaklığı, bu ateşin sıcaklığı kadar yumuşak aşağı. Temkinli karşılanmanızdan endişelendiniz mi? Endişelenmek bana hiç yakışmazdı değil mi? Hattuşil soğuk kaldı ve bir süre yataktan çıkamadı. Ben de bugünlerde çok yoğunum. Bu nedenle sizi bekletmek zorunda kaldım. Yarından itibaren imparator görüşmeleri başlatacak duruma gelecek. 51. Güneş henüz doğmamıştı. Ramses Amon tapınağına giderken Musa birden yolunu kesti. Kral silahına davranan muhafızının kolunu tuttu. Seninle konuşmak zorundayım Firavun. Kısa kes. Şu ana kadar Yahova'nın bağışlayıcı olduğunu anlamadın mı? Şayet o isteseydi sen ve halkın çoktan yok olup gitmiştiniz. Eşi olmayan Tanrı mutlak kudretini göstermek için senin hayatını bağışladı. Yahudilere Mısır'dan çıkmaları için izin ver. Yoksa, yedinci felaket ülkene dayanılmaz acılar verecek. İnsanların üzerine öylesine bir felaket çullanacak ki kurbanların sayısı saymakla bitmeyecek. Değneğimi göğe kaldırdığım zaman gök gürleyecek ve şimşekler çakacak. Bu kentin en önemli tapınaklarından biri fırtına tanrısı Set'e adanmıştır, bilmiyor musun? O göğün öfkesidir. Ama ben duaların onu yatıştırmasını bilirim. Bu kez başaramayacaksın. İnsanlar ve hayvanlar telef olacak. Yolumdan çekil. Aynı gün öğleden sonra kral, gökyüzünü ve yıldızların hareketlerini inceleyen ve hava tahminlerinde bulunan rahiplere danıştı. Gerçekten de keten mahsulünün bir bölümünü yok edebilecek bir hava muhalefeti söz konusuydu. Kötü havalar başlar başlamaz Ramses Set tapınağına kapandı ve Tanrı'nın karşısına tek başına geçti. Anıtsal heykelin kırmızı gözleri kor ateşi gibi parlıyordu. Kralın Set'in iradesine ve kocaman bulutların aşırı öfkesine karşı çıkacak gücü yoktu. Ama onun ruhu ile bir olarak fırtınanın süresini kısaltabilir, etkisini hafifletebilirdi. Set'i oğluna Set'le nasıl konuşması gerektiğini ve onun yıkıcı gücünü kendine zarar vermeden nasıl kanalize edeceğini öğretmişti. Firavun'un bu karşılaşmaya dayanabilmesi ve Set'in görünmez alevleri karşısında bir adım bile gerilememesi için oldukça çok enerji sarf etmesi gerekti. Ama sonuçta Ramses'in girişimi başarılı oldu. Diplomat Meba korkudan titriyordu. Başında kısa bir peruk ve sırtında sıradan kaba bir palto olmasına rağmen tanınmaktan korkuyordu. Tersane işçiler ile denizcilerin uğrak yeri olan bu birahanede onu kim tanıyabilirdi? Kafası dazlak, sakallı Amos Meba'nın karşısına oturdu. Meba ürkek bir sesle sordu. Sizi kim gönderdi? Büyücü. Sizde isim yok. Bu tableti ona verin. Bu tablette onu ilgilendiren bilgiler var. Büyücü Urhiteşup ile ilgilenmenizi arzu ediyor. Ama o muhafaza altındaki bir konutta. Emir kesin. Urhiteşup'u öldürün. Yoksa sizi Ramses'e ihbar edeceğiz. Yahudilerin içine kuşku düşmeye başlamıştı. Mısır'ın üzerine 7 felaket çökmüş olmasına rağmen Firavun hala uzlaşmaz tavrını sürdürüyordu. İhtiyarlar heyetinin toplantısında Musa yine onların güvenini kazanmayı başardı. İhtiyarlardan biri, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. 8. felaketi başlatmayı düşünüyorum. Bu seferki öylesine korkunç olacak ki Mısırlılar tanrılarının kendilerini terk ettiğini düşünecekler. Bu seferki felaket ne olacak? Gökyüzüne, doğuya bakın anlayacaksınız. Nihayet Mısır'dan çıkıyor muyuz? Benim uzun yıllar gösterdiğim sabrı siz de gösterin ve Yahova'ya iman edin. O bizi vaat edilmiş topraklara götürecek. Nefertari gecenin ortasında sıçrayarak uyandı. Yanında yatan Ramses mışıl mışıl uyuyordu. Kraliçe odadan sessizce çıktı ve terasta birkaç adım attı. Havada güzel bir koku vardı. Kent sessiz ve sakindi. Ama büyük kraliçenin sıkıntısı azalmıyor, kabusu yüreğini sıkmayı sürdürüyordu. Yanına gelen Ramses onu yavaşça kollarının arasına aldı. Kötü bir rüya mı gördün Nefertari? Keşke öyle olsaydı. Neden kuşkulanıyorsun? Korkunç bir rüzgarla doğudan gelen bir tehlike. Ramses o yöne baktı. Sanki karanlıkların içini görüyormuşçasına uzun süre oraya odaklandı. Kralın ruhsal varlığı gök ve geceye dönüştü. O an dünyanın öteki ucunda rüzgarların doğduğu yerde bulunuyordu. Ramses'in algıladığı şey öylesine korkunçtu ki aceleyle giyindi. Saraydaki idari personeli uyandırdı ve ameni getirmesi için birini gönderdi.